Ayrım 35.
Elindeki 2 dolarla bir torba un ve yarım çuval patates aldı. Böylece sabah akşam hep aynı şeyi, istiridye ve midye yemekten kurtuldu. Sofrasında bir değişiklik oldu. İtalyan ve Portekizli kadınlar gibi denizden odun ve tahta parçaları topladığı evine taşıdı. Ama kimse görmesin diye karanlık bastıktan sonra yapıyordu bu işi. Bir gün Rockwell'ın bataklık yönünde İtalyan balıkçılar gemilerin geçit yolunu taraklarken çıkarılan kumlara çektiler teknelerini. Odun kömürüyle yaktıkları ateşin çevresinde toplandılar. İtalyan ekmeğiyle etli sebze yediler. Bol bol açık kırmızı bir şarap içtiler. Sakson dalga kırının tepesinde seyretti onları. İştahlarında, gevezelik etmelerinde, gülüşlerinde. Her zaman aynı yerde bağlı durmayan, onları istedikleri yere taşıyan o gemide belirlenen serbestliği, özgürlüğü kıskanıyordu. Biraz sonra sürtme anı çektiler. En iri balıkları seçip aldılar. Gemilerine binip yelken açtılar. Sardalya boyunda binlerce balık bıraktılar kumların üzerinde. Hepsi canlı canlı. Sakson bir torba doldurdu, 2 seferde ancak taşıyabildi evi. Bir leğende tuza yatırdı. Bellek boşlukları sürüp gidiyordu. Sandy kumsalında çok tuhaf bir şey geldi başına. Rüzgarlı bir öğleden sonraydı. Bir de baktı ki ne görsün. Bir çukur kazmış, içine girip yatmış. Üzerine de örtü yerine torbaları çekmiş. Üstelik çukurun tepesine denizden topladığı tahtalarla bataklıkta biten katır tırnaklarıyla bir dam yapmış. Üzerine kum yığmış. Başka bir sefer kendine geldiğinde bataklıkta bulunduğunu gördü. Omzunda üstüpüyle bağlı bir odun demeti taşıyordu. Charlie Long yanı başında yürüyordu. Ay ışığında onun yüzünü görüyordu. Acaba kaç zamandır konuşuyor, acaba neler söyledi diye merak etti. Charlie güçlü bir adamdı. Kötü huyluydu. Bataklıksa karanlıktı. İn cin top oynuyordu ama bütün bunlara karşın korkmuyordu. Charlie daha önce söylediği bir şeyi yineler gibi... Sizin gibi bir kadının bu kerte yoksul bir yaşantı sürmesi ayıptır diyordu. Bir söz söyleseniz yeter Sakson. Hadi söyleseniz o sözü. Sakson onunla yüz yüze durdu. Çok sakindi. Beni dirleyin Charlie Long dedi. Birinin cezası ancak 30 gün. Yakında çıkar. Çıktığında bana asıldığınızı anlatırsam öldürür sizi. Bakın eğer hemen gider bir daha da gelmezseniz hiç söz etmem ona. İşte diyeceklerim bu kadar. Dev gibi demirci suratını asmış, kararsız duruyordu. Vahşi isteklerle allak bullak olan yüzünde dokunaklı bir anlatım vardı. Farkında olmayarak ellerini açıp kapıyordu. Bir çeşit umutsuzluk içinde homurdandı. Zavallı küçük ve güçsüz yaratık. Sizi tek elimle ezebilirim. Sizi istediğimi yapabilirim ama kötülük etmek istemiyorum. Sakson bunu iyi bilirsiniz. Yalnızca başka bir cevap bekliyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim. Charlie elinde olmayarak hayranlığını açığa vurdu. Aman tanrım diye mırıldandı. Korkmuyor, titremiyor, oralı olmuyor bile. Uzun dakikalar boyunca sessizce bakıştılar. Demirci acaba yardımına koşacak kimseler mi saklı karanlığın içinde diye çevresine baktı. Nasıl olur da korkmazsınız diye sordu. Sakson kısaca. Çünkü bir erkekle evliyim karşılığını verdi. Şimdi beni rahat bırakıp giderseniz iyi olur. Charlie gidince odun demetini öbür omuzuna aktarıp yola koyuldu. Sakindi. Birisiyle övünüyordu. Hapishane parmaklıklarının ardından da olsa onun gücüne güveniyordu. Kocasının adını anması bile Charlie Long gibi bir vahşiyi kaçırmaya yetiyordu. Otto Frank'ın asıldığı gün evde kaldı. Akşam gazeteleri infazı anlattılar. Ceza ertelenmemişti. Ertesi gün Sakson yine Rockwell'a gitti. Otto Frank'ın hayaleti yanı başından yürüyordu. Onunla birlikte daha belirsiz, daha bulanık bir düşsel kişi daha vardı yanında. Billy'nin ta kendisi. Onun da mı yazgısı aynı yoldan, aynı sona ulaşmaktı? Eğer bu kanlı kavga sürseydi elbette onun da sonu Frank'ine benzeyecekti. Billy mücadeleciydi ve kavga etmeye hakkı olduğuna inanıyordu. Kolay şeydi adamı öldürmek. Öldürmeye niyeti olmasa bile günün birinde bir sarı işçiyi döverken adamın başı kaldırımın köşesine ya da kaldırıma çarpabilir, kafatası çatlayabilir, adam ölebilirdi. O zaman biri de Otto Frank gibi aynı suçtan hüküm giyer dar ağacına yollanırdı. Otto Frank da Henderson'ı öldürmek niyetiyle yapmamıştı o işi. Henderson'ın kafası kaza sonucu kırılmıştı. Ama ne değişir? Otto Frank'ı asmışlardı ya, sen ona bak. Rüzgarın dövdüğü kayalarda sürçüyor, ellerini burarak yüksek sesle hışkırıyordu. Saatler geçti. Acılar içerisinde yok olmuş, dalıp gitmişti. Kendine geldiğinde dalga kıranın ucuna vardığını gördü. O noktada dalga kıran Oakland ve Alameda mendirekleri arasından körfeze sokulur. Ama Saxon artık dalga kıranı görmüyordu. Dolunay vardı ve gelgitin epeyce kabaran suları kayaları örtüyordu. Saxon diz boyu sulara dalmıştı. Dizleri çevresinde ciyak ciyak bağıran iri fare sürüleri çırpınıyor, sulardan kurtulmak için üzerine tırmanmaya çalışıyordu. Korku ve tiksintiyle çığlıklar atarak tekmeledi hayvanları. Farelerden birkaçı dalıp kaçtılar. Ötekiler biraz uzaklaşıp çevresinde döndüler. En irisi dişlerini ayakkabısına geçirdi. Saxon öbür ayağıyla üzerine basıp ezdi. Hala titriyordu ama durumu soğukkanlılıkla düşünebildi. Biraz ileride suda yüzen kalın bir sopayı kaptığı gibi farelerin üstüne saldırdı ve onları oldukça uzağa kaçırdı. Parlak renklere boyanmış yarı güverteli hafif bir sandalda güler yüzlü küçük bir oğlan dalga kıranın yakınından geçti. Yelkenini boşaltmak için ipi gevşetti. "Binmek ister misiniz?" diye seslendi. Saxon karşılık verdi. "İstemez olur muyum hiç? Burada binlerce yeri fare var, korkuyorum." Oğlan başıyla bir hareket yaptı. Dalga kırana yaklaştı, yelkeni koyverdi. Sandal ağır ağır yaklaştı. Oğlan, "Burnunu itin," komutunu verdi. "Tamam, sökülür takılır omurgamı kırmak istemem. Şimdi arkadan bini, çabuk olun yanıma gelin." Saxon oğlanın dediklerini yaptı. Çevik bir hareketle sandala atladı. Oğlan yekeği dirseğiyle tutarak palamarı gerdi. Yelken doğdu, tekne dalgalar üzerinde ileriye atıldı. Çocuk beğendi genç kadını. Denizcilikten anlıyorsunuz. 12-13 yaşlarında çevik bir oğlandı. Cılız denebilirdi ama sağlıklıydı. Çillerle kaplı yüzü güneşten yanmıştı. İri gri gözleri dikkatli ve aydınlıktı. Güzel bir teknesi olmasına karşın Saxon onun bir halk çocuğu yani kendi sınıfından olduğunu hemen anladı. Gülerek, "İlk kez küçük bir gemiye biniyorum," dedi. "Araba vapuru hariç." Oğlan yüzüne baktı. "Vallahi," dedi, "ben şunu bilirim ki bir ördek suda nasıl hareket ederse siz de denizde öyle yapıyorsunuz. Sizin nereye çıkarmamı istersiniz?" "Nereye olursa." Oğlan konuşmak için ağzını açtı. Uzun uzun baktı ona. Bir an düşündü, sonra birdenbire sordu. "Zamanınız bol mu?" Saxon başıyla "Evet," dedi. "Bütün gün boş musunuz?" Saxon aynı şeyi yineledi. "Öyleyse size bir önerim var. Ben suların çekilmesinden yararlanarak God Island'a gidiyorum. Oradan morunu alacağım. Akşama döneceğim, gelgit sularıyla birlikte. Bir sürü oltan ve yemim var. Benimle birlikte gelir misiniz? Üstelik avlanabiliriz de. Tuttuğunuz balıklar sizin olur." Saxon duraksadı. Küçük geminin özgürlüğü, sallanması pek hoşuna gidiyordu. Kıskandığı gemiler gibi o da bir yerlere gidiyordu serbestçe. "Ya boğulursa?" Oğlan övünerek dikti başını. "Uzun zamandır tek başıma denize açılırım. Daha hiç boğulmadım." "Peki öyleyse anlaştık," dedi Saxon. "Ama unutmayın, ben gemicilikten hiç anlamam." "Olsun, değişmez. Şimdi bir yana döneceğim. Rüzgar altı diye bağırdın mı başınıza yersiniz ki seren çarpmasın ve karşıki bordoya yaslanırsınız." Manevrayı gerçekleştirdi. Saxon onun söylediğini aynen yerine getirdi ve kendini öbür tarafta oğlanın yanında buldu. Küçük yelkenli kömür depolarının bulunduğu Long Wharf'a doğru hızla yol almaya başladı. Saxon hayran hayran bakıyordu. Bir geminin yönetimi öyle karmaşık ve gizemli bir şeydi ki kendisi için. "Siz manevra yapmasını nerede öğrendiniz?" diye sordu. "Kendi kendime öğrendim. İşte öyle. Severdim bu işi. İnsan bir şeyi sevdi mi onu yapmayı başarabilir. Bu benim ikinci gemim. Birincisinin sal omurgası yoktu. $2 almıştım onu. Çok şey öğrendim onda ama hep su alırdı. Bilin bakalım kaç para verdin buna. Şu anda $25 eder. Kaça aldım dersiniz?" "Bilemeyeceğim," dedi Saxon. "Kaça aldınız?" $6. Düşünün bir kez. Böyle bir gemi. Elbette baştan başa onardım. Yelkeni $2 çıktı. Küreklere $1.40, babasına $1.75 harcadım. Onca parayı biriktirmem epey zaman aldı. Sabah akşam gazete satarım. Bir arkadaşım var, öğleden sonraları benim adıma gazete dağıtır. Kendisine 10 sent veririm. Cabadan sattıklarının kazancı da kendisine kalır. Eğer steno derslerimin ücretini ödemek zorunda olmasaydım daha çabuk alabilirdim bu gemiyi. Annem adliye muhabiri olmamı istiyor. Bu işi yapanlar bazen günde 20 dolara kadar para kazanırlar. İyi para ama ben istemiyorum. Derslere ödenen paraya yazık. Sokağa atmaktır bence. Saxon kendinden böylesine emin, aynı zamanda ciddi görünen bu kısa pantolonlu olana karşı ilgi duyuyordu. Hem gerçekten merak ettiğinden hem de başka yapacak bir şey olmadığı için. Peki sizin istediğiniz ne diye sordu. İstediğim mi? Başını ağır ağır çevirdi, gözlerini ufuk çizgisi üzerinde gezdirdi, kara yönünde Kontrakosa dağlarını, deniz yönünde Alcatraz'ın ötesindeki altın kapıyı seyretti. Bakışları öylesine ciddiydi ki Saxon duygulandı. Oğlan tüm dünyayı kucaklar gibi bir hareket yaptı. Bütün bunları istiyorum dedi. Bütün bunlar dediğiniz ne yani? Oğlan genç kadının ne demek istediğini anlamadığına şaştı. Yüzüne baktı. Kendi düşlerini ona da sevdirmek için çırpındı. Siz hiç böyle şeyler duymaz mısınız diye sordu. Şu dağların ardında, sonra daha uzaktaki dağların ardında neler bulunduğunu bilmek, öğrenmek isteğiyle yanıp tutuşmaz mısınız? Ya altın kapının ötesi? Ötesinde Pasifik Okyanusu var, Çin var, Japonya var, Hindistan var. Sonra bütün mercan adaları var. Altın kapıdan istediğiniz yere gidebilirsiniz. Avustralya'ya, Afrika'ya, Fok adalarına, Kuzey Kutbu'na, Hornburnu'na. Bütün buraları görmek isterdim. Hep Auckland'da yaşadım ama kalan yaşamı burada geçirmeye hiç niyetli değilim. Çekip gideceğim uzaklara, ta uzaklara. İsteğinin şiddetini anlatacak sözcükleri bulamayınca yine enginleri kucaklar gibi bir hareket yaptı. Oğlanın tutkusu Saxon'u da sarmıştı. O da kendini bildi bileli hemen tüm yaşamını Auckland'a geçirmişti. Bugüne dek orasını yaşanacak yer olarak görmüştü ama şimdi korkunç bir karabasan geçirdiği şu günlerde oradan kaçmayı düşünüyordu. Atalarının doğudan kaçtıkları gibi. Niye olmasındı? Dünya çekiyordu onu. Oğlanın tutkusu kendi içine de işliyordu. Düşünüyordu da soyunun yaşamı hep yollarda geçmişti. Hiçbir yerde demir atmamışlar, uzun süre aynı yerde kalmamışlardı. Saxon anasının öykülerini anımsıyor, yarı çıplak atalarının kılıç elde ince uzun kayıklardan İngiltere kumsallarını atlayıp kanlı savaşlar verdiklerini gösteren o gravürü görür gibi oluyordu. Şimdiye dek hiç Anglo-Saksonlardan söz edildiğini hiç duydunuz mu diye sordu. Oğlanın gözleri ışıldadı. Bir ilgiyle baktı Saxon'un yüzüne. Hem de nasıl? Ben de bir Anglo-Saksonum. Baştan ayağa gerçek bir Anglo-Sakson. Gözlerimin rengine, derimin rengine baksanıza. Güneşten bronzlaştığım zamanlar korkunç derece beyazım. Küçükken saçlarım sapsarıydı ama annem dedi ki ben büyüyünce koyu esmer olacakmışım. Ne şans değil mi? Ben Anglo-Saksonum. Savaşçılar soyundan gelmeyim. Biz hiçbir şeyden korkmayız. Bu körfezden korktuğumu mu sanıyorsunuz yoksa? Küçümser bakışlarını suda gezdirdi. Gözleri çakmak çakmaktı. En şiddetli fırtınada geçtim ben bu koyu. Gemiciler bana yalancı dediler. Geçmemişsindir dediler. Onlar ne anlar? Hepsi aptal. Onlar gibilerini binlerce yıl önce yendik biz. Yolumuza engel olan herkesi yendik. Dünyanın çevresinde dolandık. Her yerde yengiler kazandık. Karada, denizde, her yerde. İşte Lord Nelson, işte David Crockett ve işte Paul Jones, Clive, Kitchener, Fremont, Kit Carson ve daha başkaları. Saxon başını salladı, gözleri parlamaya başladı. Bunun gibi bir oğlanın anası olmak bir mutluluktu. İçinde yeni bir canlının kıpırdadığını duyar gibi oldu. Bir sancı yokladı. Güzel ırk, sağlam ırk diye geçirdi içinde. Kendini düşündü, Billy'yi düşündü. Sağlıkla dolup taşan bedenleri. Ne yazık ki insanlar tarafından kurulan bu dünya bir tuzaktı. Bu tuzak yüzünden, en akılsız insanlarla kaynaşmaları yüzünden o şahane ırk kısır kalmaya hüküm giymişti.